أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Perşembe akşamıdır, yine bir akaid bahsinde beraberiz. Akaid bahsinde konumuz Hak Teala'nın kudreti konusuydu. Sıfat-ı Sübutiye'den ve Allah Tebareke Teala'nın kudretinin şumulunu, umumiyetini, her şeyi kuşattığından bahsetmiştik. Bu aradan bu beyana, Allah'ın kudretinin şumuluna, Mutezile mezhebinin bir şer meselesini itiraz ve konusu yapmıştı ki kulların fiillerinde şer var, çirkinlik var. Eğer kulların fiillerinde de Allah'ın kudreti müdahil ise o zaman Allah Tebareke ve Teala bu şerre ve çirkinliğe ortak olmuş olur demişlerdi. Ve bu münasebetle arz etmiştik ki bu şer itirazı sadece mutezillerin bu konuyla ilgili gündeme getirdikleri şüpheyle sınırlı değil. Bu itirazı aynı zamanda hem Allah'ın varlığını inkar eden ateistler bu itiraza istinaden, bu şüpheye istinaden Allah'ın varlığını inkara gitmişlerdir. Ve hem de bazı o müşrik olanlar, iki varlık aleminde iki yaratıcıya kail olanlar da yine bu şüphe sonucunda varlık aleminin iki tane yaratıcı mebdei olduğunu, varlık aleminin iki tane temeli olduğunu, iki odak tarafından, iki varlık tarafından icat edildiğini, birisi hayri, birisi de şerri diye iki yaratıcıya kail olanları da yine aynı şüphe bu itikada götürmüştü. Ki ateistler demişlerdi ki eğer varlık alemini gerçekten yaratan hikmet sahibi, bilgi sahibi, kudret sahibi varlık var ise o zaman gerek varlık aleminde şer ve çirkinlik ve kusur ve eksiklik ve hedefsizlik, anlamsızlık olmaması icap ediyor. Oysa ki biz varlık aleminde bu gibi şeylere de karşılaşıyoruz demişlerdi. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki varlık alemi bir plan, projeyle bir bilgi üzerine yaratılmış değildir. O halde bizim dediğimizde varlık alemi bir tabiatın kendisinden, yani bir infijar sonucu, bir Big Bang denilen o şey sonucu, patlama sonucu, büyük bir patlama sonucu kendiliğinden oluşan bir alemdir gibisinden ve bir sonuca varmışlardı. Biz bu itirazın cevabında arz edeyim ki şer ve hayrı kavramlarını inceleyerek bu itiraza geçen haftada bir ölçüde cevap vermiş olduk. Yani yine bir özet hatırlatma olsun diye arz ediyorum. Şöyle dedik, dedik ki tamam siz gidiyorsunuz varlık aleminde şer var. Yani aynı zamanda diyorsun hem hayır var hem şer var. Eğer varlık alemini yaratan hikmet sahibi bir varlık var ise o zaman gerek asla şer olmamalıdır. Gelin bakalım o zaman şer kavramını bir de hayır kavramının bir tahlil edelim ve varlık alemini bir bakalım görelim ki varlık aleminde gerçekten şer var mıdır yoksa yok mudur? Arz edeyim bu tahlilden yola çıkarak dedik ki biz baktık gördük ki hayır yani varlığın olması kendi başına her varlığın kendisi kendisine nispeten hayırdır. Yine varlığın kendi kemali kendi kemalleri kendisine nispeten hayırdır. Bu durumda demek ki varlığın kendisinin olması herhangi bir varlığın fark etmez kendisinin olması ve kendi kemallarının oluşması buna hayırdır. Peki şer nedir? Bir varlığın mesela var olması mümkün olan bir varlığın olmaması veya kemalinin olmaması, onun kusurlu kendi kemalına ihtiyacına ulaşamaması bunlar şer olarak ortaya çıktı. O zaman dedi ki, gördük demek ki şer bir yokluk kavramıdır. Yani şerli, şer kavramının ortaya çıkması varlık aleminde bir takım yokluklardan dolayı, bir yokluklar hissediyoruz mesela. Bu yokluklardan dolayı, bu yokluklar bir takım varlıklarda bir takım yoklukları tespit ediyoruz. O yokluk boyutuna diyoruz şer. Bunu da arz edeyim ki tahlil ettik, dedik ki bu varlıkların kendilerinin veya kemallarının yokluğunu biz şey ettiğimizde, tahlil ettiğimizde bunu, bu çeşit bir yokluğu da ancak madde aleminde buluyoruz. Madde ötesi alemde, madde üstü alemde ne bir varlığın kendisinin, yani var olması mümkün olan bir varlığın ne kendi yokluğu söz konusudur, ne de kemalinin yokluğu söz konusudur. Orası o madde üstü varlıklarda gördük ki hem onların kendilerinin kendileri için var olmaları, hem kemalları açısından var olmaları ve hem de birbirlerine mukayeseyle var olmaları tamamıyla hayırdır. Orada asla hiçbir zerre şer bulamadık bu madde üstü varlıkları incelediğimizde. Buna da örnek olarak ilmi vermiştik. İlmi incelediğimizde ilmin kendisi hayırdır, kendisinin kemalatı hayırdır. Kendisi gibi ilimler için sırf hayırdır. Yani bu alemde, bu madde üstü alemde hiçbir zerre şer yoktur. Bu şer ve zarar ve yokluk kavramını ancak madde aleminde buluyoruz ki, mesela görüyoruz ki bir varlık, bir varlığa nispeten, yani kendisine nispeten hayır olan, kendisi için varlığı açısından hayır olan, hem kendi varlığı hem kemalatı, onun varlığının kemalatı başkası için zararlı olabilir. Örneğin mesela diyelim ki bir misal ver, mesela suyu örnek vermişti o zaman. Su kendisi bir hayırdır. Kendisi için varlığı zarar değil. Suyun ne kadar bol olması, berrak olması falan olması, o yani kendi donanımı kemal açısından da gene hayırdır. Ama su bazen başka bir varlığa mukayeseyle mesela zararlı olur. Sel olunca zarara dönüşüyor, şerre dönüşüyor. Niye? Çünkü başka varlıklarda, mesela insanlarda bir takım ya varlıkların veya mesela varlığına ait kemalin yokluğuna yol açıyor. Ya bir başka misal, mesela yılan, mesela akrep, mesela kendisi için varlığı onun için hayırdır, zarar değil. O vücudundaki zehir onun için yine hayırdır. Yani onun için bir zararı yoktur. Belki kemalıdır. Ama başka bir varlığa ki o zehir başka bir canlının bedenine geçtiğinde orada bir talibata yol açtığından dolayı ona göre zarar olur. Şer olur. Bu gibi yoklukları madde aleminde bulduk. Dedik ki burada da demek ki bir takım şer ortaya çıkıyor ama bu şer nispetten, mukayeseden ortaya çıkıyor. Bir varlığı başka bir varlığa mukayese ettiğimizde şer ortaya çıkıyor. Oysa bir varlığı biz kendi başına ele alsak, her bir varlık kendi tek başına hayırdır. Hiç kendisinin, kendisine dair bir şerriyeti yoktur. Ama yani madde aleminde. Hem madde üstündeki tamamıyla hayırdır. Hem kendisine nispet hem başkasına nispet. Ama madde alemine geldiğimizde gördük ki bunlar maddi varlıklar, kendilerine nispeten her zaman tam manası hayırdılar. Ama başkasına mukayeseyle bazen şerre dönüşebiliyorlar. Burada da dedik ki ne kadar böyle bir şer burada ortaya çıkıyorsa bu mukayesede, ama buradaki şer yine bunların birbirlerine olan hayrından çok fazladır. Hayırları çok fazladır. Şerleri çok az, nadir, görülmeyecek kadardır. Yani mesela diyelim ki bir suyun hayrını dikkate alalım. Suyun kendisi başkalarına olan hayrı, sonsuz derece hayrı var. Ama bazen de bir şerriyeti ortaya çıkıyor. Bu şerriyeti, bu zararı o suyun hayrına mukayeseyle hiç görülmeyecek kadar azdır. Oradaki şer çok az, hayır da çok fazla. Her birisini biz ele aldığımızda böyledir. Dedik ki burada dolayısıyla bu varlık alemi, madde aleminde de hayır baskındır. Hayır şerden çok fazladır. Peki bu şer madde aleminde az bir şer de, yani bu Allah'ın mesela diyelim ki var ateistlerin iddia ettiği gibi Allah'ın varlığına bir halel getirebilir mi? Dedik ki bu halel getirmez. Yani ateistlerin cevabında diyoruz. Henüz Mutezili'ye gelmiş değiliz. Ateistler ki diyorlar ki bu varlık aleminde eğer yaratan var ise, bir bilen, her şeyi bilen yaratan varsa gerek hiç şer olmaya. Dedi ki hayır, bu var madde aleminde az şerrin olması yaratanın varlığına hiçbir halel getirmiyor. Niçin? Çünkü bu açıdan halel getirmiyor ki yaratan bu varlıklardaki şer bunların mukayesesinden doğur. Bu da bunların kendi zatlarının özelliğidir. Yani madde aleminin zatının özelliği budur ki birbirleriyle çelişkileri var. Birbirleriyle madde aleminde bir tezahüm maddenin zatının gereğidir. Bu durumda Allah Tebarek ve Teala maddedeki az şerri dikkate alarak eğer yaratmasa bu Allah'ın hikmetine aykırıdır. Allah Tebarek ve Teala madde alemindeki bu kadar hayrı ihmal edemezdi. Madde alemi baştan sona kadar hayırdır çoğunlukla. Az zarar da ki bu mukayeseden bunların kendi zatındaki tezahümden çıkır. Bu da bunların kendilerinin gereğidir. Bunlardan kaynaklanır. Şer bunların kendisinden kaynaklanır. Yani şimdi bunların kendilerinden kaynaklanan bu az şerden dolayı Allah onlara merhamet etmese, onlara lütufta bulunmasa, onlara kendi rahmetini sunmasa, bu Allah'ın sıfat-ı ulyasına aykırıdır. Cevap, cömertliğine aykırıdır, merhametine aykırıdır, hikmetine aykırıdır. Allah Tebarek ve Teala cömerttir. O, cömertliğinin önünü hiçbir şey alamaz. O ister ki bağışta bulunsun. Bağışta bulunan, demek bir bağışta bulunmak, bağışta bağışı kabul edeni gerektirir. Bağışı kabul edenler de gördük iki kısımdır. Birisi mutlak hayırdır, tamam onlara bağış etmiş zaten. Bir de bir takım varlıklar var ki bunların birbirleriyle olan çelişmelerin sebebiyle bunlarda nisbi bir şer ortaya çıkıyor. Bunlardan kaynaklanıyor bu şer de. Şimdi bunları Allah varlık versin mi, inayette bulunsun mu, merhamet etsin mi? Allah'ın cömertliği bunlara merhameti gerektiriyor. Çünkü bunlara bu nisbi az zararlarından dolayı, az birbirlerine olan şerlerinden dolayı bunlara varlık vermezse, bunları büyük hayırdan, büyük menfaattan, büyük hayırdan mahrum etmiş olur. Bu Allah'ın sıfat-ı ulyasına, merhametine, cömertliğine, hikmetine, o sonsuz kudretine, sonsuz ilmine aykırıdır. Dolayısıyla Allah Teala bu şeyi, varlık alemindeki bu hayrı kesir için bu madde aleminde yaratmıştır. Burada geçen hafta işaret etmemiştim. Bunu yani eski filozoflar, mesela Aristo gibi filozoflar da bu konuya değinmişler. İbn Sina, Aristo gibi. Onlar da varlık alemini bu şekilde mukayese ederken demişler ki varlık aleminde ancak iki çeşit varlık var. Bir, o varlık ki sırf hayır olan madde üstü varlıklar, onlar vardır. İki, o varlıklar ki kendi zatları itibariyle sırf hayırdır ama başkasına mukayeseyle az zarara sahiptir, o da vardır madde alemi. Ama varlık aleminde mutlak zararlı olan, zararı çok olan, zararı hayrına eşit olan diye bir varlık söz konusu değil. Böyle bir varlık yoktur. Ama bu Allah Tebarek ve Teala bu az zararlı varlıkları, az şerli varlıkları da yaratması gene onun merhametinin gereğidir diye cevap vermişlerdi. Böylece ateistlerin görüşü çürütülmüş olmuştu. Bugün ise bu geçenki dersimizin bir hatırlatması oldu ki zihniniz hazır olsun diye. Şimdi bu cevabı biraz daha netliğe kavuşturup asıl Mutezile'nin itirazının cevabına geçeceğiz. Bu cevabı biraz netliğe kavuşturmak için diyorum ki biz madde aleminde biz bir nisbi zararı, yani az bir zararı kabul ettik. Az bir şerri kabul ettik. Şimdiye kadar. Dedik ki madde aleminde az bir zarar var. Nisbi bir zarar var. Hayrı çoktur ama az zararı. Şimdi istiyoruz ki bu az zararı da kabul etmeyelim. Diyelim ki madde alemi de baştan başa hayırdır. Niye? Diyoruz ki burada madde aleminde siz bu az zarar ki görüyorsunuz, az şer ki buluyorsunuz, bu da sizin maddeye, varlıklara mutalaanızın kıtlığından kaynaklanır. Çok dar bir çerçeveden bakıyorsunuz, bu dar çerçeveden baktığınızda az zararı görüyorsunuz. Ama eğer varlık alemine, madde alemine bir bütün olarak geniş bir perspektiften baksanız, ufukumuzu genişletseniz, bu az zararların da aslında hayır olduğunu görersiniz. Aslında hayırdır. Sizin bakışınıza göre zarardır. Niçin? Yani mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, "Esa en tekrehu şeyen ve huve hayrun lekum." Birçok şey var, size onu ikrah edersiniz, onu sevmezsiniz, o hoşunuza gitmiyor. Oysa ki size hayırdır. Siz çünkü dar bir pencereden bakıyorsunuz, dar bir pencereden baktığınızda diyorsunuz ki bu bana zarar oldu. Ama eğer bir geniş pencereden bakarsanızsa bu zararın hayır olduğunu görürsünüz. Misal öyle. Sel gelip evi yıkmasın öyle ne zararlar. Bir insanın geldi sel evini yıktıysa daha ne var bunun, hayır nedir? Diyoruz ki ya bunu sen bu dar anlamda baktın. Evet şu anda ev gitti. Bu evsiz kaldı. Bu şu andaki bu dar çeşmede bu zarar etmiş. Ama bu insanın varlığı şu andan itibar değil ki. Bunun insanın varlığının, bu insanın ta kıyam kıyametçe var oldukça bu insanın varlığı devam ediyor. Bu evinin yıkılmasının şu andaki evi dışarıda kalmış, evsiz kalmış buna zarar veriyor. Ama bunun, bu evinin yıkılmasının diğer etkilerine baksanız ya bunu ne yapacak? Bunun kıyametine yansıması, bunun ruhuna yansıması, bunun kemalata ermesindeki etkisine baksanız. Göreceksiniz ki bu evin yıkılması aynen bir çocuğa içirilen acı bir ilaç gibidir. Çocuk acı ilacı, onun acılığını tattığından dolayı içmemek istiyor. İçmesinde zorlanıyor. Ama o acı ilaç bunun vücudundaki mikrobu öldürüp bunu sıhhate kavuşturmasına dikkate aldığımızda nedir? Diyoruz ya bu ne güzel bir şeydi, hayırdır bunun için. Çocuğa göre şu andaki acıyı tadıyor diyor, bana, siz bana zulüm ediyorsunuz. Bağırıp çığır, gözyaşı döküyor o su ilacı içmemeye. Ama anne baba ki ufuku geniştir, geniş bir ufuktan bakıyorlar çocuğa, diyorlar ki biz sana en iyi, en büyük iyiliği ediyoruz. Sen bu ilacı içmezsen senin için çok büyük felaketler olur. Bu mikrop seni mahveder. Bu ilacı iç, mikrop gitsin. Şimdi varlık alemindeki bu az zararlar da aynen böyledir. Bu az zararların o andaki dar çeşmeden baksan diyorsun zarardır, şerdir. Ama ufku genişlet bir bak gören, gör gören ki bu az zararın insanın şeyinde, varlığında, benliğinde, ruhunda, geleceğinde, yani bunun ebediyetinde, bunun kemale ermesinde, bunun o asıl amacına ki yaratılış amacına ulaşmasındaki etkiyi dikkate alırsak, diyorsun ki bu en büyük iyilik buna buydu ki bunun evini sel yıktı. Selin buna eviniz sel yıkması buna yapılan en büyük hayırdır diyorsun. Dolayısıyla demek ki bu az zararlar da, bu az şerler de aslında bizim ufukumuzun darlığındandır. Ama geniş pencereden bakan, nizam-ı ehseni gören Allah Tebareke ve Teala, çünkü biliyor ki bir madde varlığının kemale ermesinde düşüp kalmak, kalkmaksızın olmaz. Bu insan kemalini ancak bazen sıkılmada, bazen genişlemede, bazen düşmede, bazen fakirlikte, bazen zenginlikte, bazen sıhhatta, bazen hastalıkta, velhasıl iniş çıkışta bulacaktır. Dolayısıyla bunun için evreni, bunun bu hayatını, bunun varlığını öyle yapıyor ki, bu insan ya eyyetüel insan inneke kadihun ve rabbi, ta Rabbe ulaşsın, kemaline ulaşsın. Hatta bu dünyadaki verdiği cezalar, daha ötesi, berzekte verdiği cezalar, daha ötesi, kıyamette verdiği cezalar, hepsi bu insanı kemale erdirmek içindir. Onun için bizim şer dediğimiz şeyler aslında hayırdır. Ama şu anda ben onu aynen çocuk gibi acı olarak hissediyorum, diyorum şer. Oysa ki bu zararlar bunun için yapılan en büyük iyiliktir. Nizam ehsendir. Allah tebareke teala onun için diyor ki ehsene kulle şey. Her şeyi güzel yapmış. Hastalığı da güzeldi, sağlığı da güzeldi. Elhamdülillah ala kulli hal. Her halde övgü onundur. Hasta olur elhamdülillah. Sağlıklı olur elhamdülillah. Aç kalır elhamdülillah. Tok olur elhamdülillah. Niye? Çünkü aç olmak da onun için bir hayırdı. Tok olmak ile sadece onu kemale erdirmiyor ki. Asla olacaktı kemale erse. Dolayısıyla arz edeyim ki demek ki Allah'ın işi sırf hayırdır. Ey ufuku dar olanlar, ey cahil olan insanlar, siz çok o dar gözden bakıyorsunuz, aleme kusur buluyorsunuz, şer buluyorsunuz. Ufukunuzu genişletin, bakın görün ki hayırdan başka bir şey yoktur. Dolayısıyla biz burada ne reddettik, şimdiye kadar ne demiştik? Sırf hayır, madde üstü alemi. Madde aleminde şer demiştik var ama az. Şimdi dönüp diyoruz ki madde aleminde sırf hayır. Madde aleminde de şer yoktur. Madde alemindeki şer kavramı bizim dar bilgimizin, dar ufukumuzun sözünden çıkmıştır. Yoksa biz eğer şeyden baksaydık, bir erdemli bir bakıştan bakabilseydik, bilge bakıştan bakabilseydik, burada da asla şer göremezdik. Şer gören gözümüz şerdir. Şer yoktur. Şimdi bu adam dönüp diyor ki kardeşim sen bizi böyle tamam ama yan bir şey daha sorayım ben size. Ne sorayım? Ya Allah Teala niye bu kadar işi zora koydu ki? İlk baştan her şeyi madde üstü alem gibi yapsaydı, madde aleminde öyle yapsaydı, hiç bu cahilliğimizden kaynaklanan şer de olmasaydı ya. Yani niye bu alemi böyle yaptı ki? Bir az... Yani niçin bizim kemalımız bazen zorluklarda kıldı ki? Öyle hepsini güllük gülistanlık yapsaydı da. Aynen melekler alemi, melekler yurdu nasıl öyle? Her şey güllük gülistanlık. Orada mutlak hayırdır. Hiçbir dertleri, gamları yok. Ne kendileri için bir şer söz konusudur, ne başkaları için. Niye madde aleminde? Diyoruz ki zaten eğer bizi de öyle yapsaydı, o zaman biz olmazdık ki. Yani zaten Allah Teala o melek aleminin, madde üstü alemini öyle yapmış. Şimdi eğer desen ki bizi de öyle yapsın, manası budur ki yani bizi yaratmasın. Yani varlıkta iki çeşit varlık ihtimali var. Bir, mutlak hayır. Allah mutlak hayırdır, onu da inşa etmiş. İkinci bir çeşit de ihtimal var ki var olsun Allah'ın merhametiyle ama onların mutlak hayra dönüşmeleri sıkıntılı olsun. Şimdi Allah bunlara karşı ne yapsın? Eğer bunlar deseler ki ya bizi de mutlak hayır yap, sizin zatınız buna elverişli değil. Siz kendi yapınız, mahiyetiniz itibariyle öyle olamazsınız. Siz deseniz ki bizi öyle yap, yani bizi yaratma diyorsunuz. Yani sen cömertlik yapma. Sen bağışta bulunma. Sen merhamet etme. Allah diyor ki ben cevadun, kerimun, afuvun, rahimun, rahmanun, rahimun, erhamun, rahimun. Benim zatım budur. Ben ancak hikmete aykırı bir merhamet yapmam. Ancak yani ilmin kabul etmediği, hikmetin kabul etmediği, cömertliğin kabul etmediği bir merhameti yapmam. Demek ki Allah'ın o mutlak hayır oluşu bizi de var etmeye icap ediyor. Dolayısıyla bizi var etmiştir. Böylece biz bu şüpheyi yani ateistlerin şüphesini takriben çözmüş olduk. Keza o iki tanrılığa inananların da şüphesi gitmiş oldu ve sen kökünden kazınmış oldu. Ama gel gör, şimdi biz döndük, yine geldik Mutezile'ye. Mutezile diyordu ki, tamam kardeşim biz öteki boyutları kabul ediyoruz zaten. Ama bizim derdimiz neredeydi diyorlardı. Bizim derdimiz insanın yaptığı işlerdeydi. İnsanın yaptığı işlerde sen bir takım günahlar olduğunu kabul etmiyor musun yani diyor. İnsan günah işlemiyor mu? Tabii. Günah çirkin değil mi? Tabii. Sen diyorsun ki Allah'tır, Allah'ın kudretidir ki bu insanın günahını da var ediyor. Yani demek ki Allah'tır ki günah işliyor. Allah'tır ki günahın çirkinliğini yapıyor. Öyle olmuyor o zaman. Biz bu şüpheden Allah'ın mübarek kudsiyetini böyle çirkinliklere bulaştırmamak, günaha bulaştırmamak için dedik ki Allah her şeyi yaratır insanın yaptıkları hariç. İnsanın yaptıkları insanın kendisi yaratır. Biz bunlara ne diyeceğiz? Bunlara cevabımız şudur ki, bunlar da yine aynen o ateistler gibi ve keza iki tanrıya inananlar gibi dar pencereden bakmışlardır. Diyoruz ki kardeşim, sizler de yine dar pencereden bakıyorsunuz, dolayısıyla böyle düşünmüşsünüz. Dönüp diyorlar yani günah çirkin değil mi? Elbette günah çirkindi. Peki nasıl olur ki sen o günahı Allah'a yaptırıyorsun, diyorsun Allah'tır, Allah'ın kudretidir bunu yapıyor. Diyoruz ki bir işin çirkin olması, güzel olması bir ölçüyle oluyor değil mi? Yani mesela her şeye biz çirkin diyemeyiz. Her şeye de ne güzel diyemeyiz. Her şeye günah diyemeyiz. Her şeye itaat diyemeyiz insan işlerinde. Bir şeye çirkin dememizin, bir şeye güzel dememizin temelinde bir ölçü var değil mi? Ölçü var. Ölçü nedir? Dur kendimizden bunu bulalım ilk başta. Biz hangi işlerimize çirkin diyoruz? Hangi işlerimize de güzel diyoruz? Bakalım kendimiz ne yapalım bunu tahlil edelim. Biz o işlerimize çirkin diyoruz ki bir kere isyan niyetiyle olan, kötü niyetle olur. O iş kötüdür ki amacı kötü olan, kötü niyetle iş yapılan ve zararlı bir iş olan, hem yapanın niyeti kötü olan, hem de yani hem yapanın kendisi kötü olan, niyeti kötü olan ve sonucu kötü olan. Yapan kötü olan, amacı kötü olan, sonucu kötü olan işe kötü denir. İyi ne deriz? Yapanı iyi olan, amacı işte iyi olan, sonucu iyi olan şeye de iyi denir. Örneğin mesela diyelim ki bir insana zulmetmek kötüdür. Niye? Çünkü bir kere bu yapan insanın bu zulüm yapmanın manası budur ki bunun zatında bir kötülük var. Zulüm yapan insanın kendisi demek sıfatlarında kötü sıfatlar sahibidir. Bu bir. İkincisi amacı kötüdür. Yani kötü niyetle yapıyor. Üçüncüsü sonucu kötüdür. Bu adama zarar verdi. Bu insanı bir takım şeylere, sıkıntılara soktu. Şey ise aksi, ihsan, bir insanın yardımda bulunmak, bir fakirin, bir fukaranın elinden tutmak, bir iyilik yapmak, bu iyidir diyoruz. Niye? Çünkü iyilik yapan bir insan bunu gösteriyor ki bu insanın kalbinde, ruhunda iyilik var ki iyiye yöneliyor. Bu bir. İkincisi, ruhu, amacı bu insanın iyidir. İyilik yapan demek istiyor ki bir fayda verir. Üçüncüsü, sonucu da iyidir gibi bundan birisi faydalanıyor. Şimdi diyor ki biz insanların, çünkü bir iş gören olarak, iş gören olarak bu özellikler kendi işlerimizde bulduğumuzdan dolayı kendi işimizi iki kısma ayırdık. Dedik ki iyi işler ve çirkin işler. Şimdi gelelim biz o kötü işimize. İyi işlerimizin bir sorun yok. Gelelim kötü işimizden birisini alalım hele. Bir insan istiyor ki bir başkasına zulüm etsin. Çirkin bir iş yapsın. Şimdi diyoruz ki bu işi yaparken aynı zamanda bu işi Allah yapıyor. Allah'ın gücüyle gerçekleştiriyor ya. Huvellezî halakakum ve mâ tef'alûn. Ellezî ha? Sizi ve sizin yaptıklarınızı. Yaratan odur. Kur'an öyle diyor. Allah diyor. Kullu şey. Halika kullu şey. Her şeyi yap. Burada diyoruz ki kardeşim, Kur'an-ı Kerim bir sefer bunu diyor ki Allah, her şeyi yaratan Allah'tır. Demek ki bu işi de ki bu çirkin işte var ya, bunu da yaratısı Allah'tır. Bunda şüphemiz yok. Ama şimdi sen burada kalmışsın bu çirkinliğin nasıl Allah'a nispet edileceğinde. Bunu anlayamıyorsun. Gel bunu biz tahlil edelim. Nasıl tahlil edelim? Bize nispeten çünkü çirkin oldu. Niye? Çünkü ben bu işte kalbimde kötülük var. Amacım kötülük, sonuç ben yaptığımdan dolayı kötülük. Bu dolayısıyla bana nispeten kötü bir fiildir. Ama aynı fiili şimdi Allah'a nispet ediyoruz. Allah'a nispet ederken bu fiil çirkinlikten çıkıyor. Niye? Çünkü Allah Tebareke ve Teala bu koymuş olduğu düzende bir nizam koymuş. O nizamda da ne demiş? Demiş ki kullarıma da özgürlük verdim. Nizam-ı ahseni. Yani demin arz ettiğim bu varlık aleminde her şeyin layık olduğu kemale ermesi, her şeyin kemalini bulması için bu düzen gerekir. Ne düzeni? İnsanın özgürce iş yapması gerekir. Şimdi Allah Tebareke ve Teala insana bu kötülükte gücü vermesi ve ona izin vermesi bu nizam-ı ehseni oluşturması içindir. Bir kere Allah Teala'nın bu zaman zatı iyi. Amacı nedir? Amacı bu insana kötülük yapmak değil. Amacı nedir? Bu insanın özgürlük hakkını tanıyarak nizam-ı ehseni ve her şeyin kemale erme amacını sağlamaktır. Bu insan kötülük yaparken zarar verme niyeti vardı. Bu niyetten dolayı ona direkse çirkinsin. Çirkin iş yapıyorsun. Ama Allah Teala buna müsaade ederken ona zarar verme niyetine müsaade etmiyor. Ne niyetten müsaade ediyor? Bu niyetten müsaade ediyor ki bu nizam-ı ehsen, bu düzen amacına ersin. Yaratılış amacını bulsun. Kemalini bulsun. Dolayısıyla aynı fiil Allah'a nispeten güzel oluyor. Bu insanın zulmü, çünkü bu insanın zatı, niyeti kötüdür diye buna nispeten çirkin oluyor. Aynı fiil Allah'a nispeten, çünkü Allah'ın zatı ve niyeti düzdür, doğrudur, güzeldir diye güzel oluyor. Dolayısıyla Allah için çirkinlik söz konusu değil. Çirkinlik kul içindir. Onun için Allah Teala diyor ki ey kulum, çirkinliğe sen layıksın. Çünkü bende çirkinlik yok. Benim amacım asla çirkinlik değil. Sen çirkinleşiyorsun. Benim amacım sana özgür bırakmaktan neydi? Bu nizam-ı ehseni, kemale erme imkanını bu nizam-ı ehseni sağlasın. Bu güzel düzeni korusun. Dolayısıyla ben her zaman övgüye layığım. Ben her zaman güzelim. Zatım güzel, niyetim güzel, işimin sonucu güzel. Ama sen çirkin olursun, zatın çirkin oluyor, niyetin çirkin olur, işinin sonucu sana göre çirkin oluyor. Hikmete aykırı oluyor. Ama bana göre, Allah'a göre aynı fiil bu güzel düzenin bir parçasıdır. Dolayısıyla Allah için her zaman güzelliktir. Felahul hamdu fil ula vel ahire. Başta da sonda da övgü onundur. İşi güzeldir. Ehsene kulli şeyin halaka. Yaptığı her şey güzeldir. Hatta o kula çirkinliğine müsaade etmesi bile güzeldir. Övgüye layıktır. Ey Allah'ım sana övgüler olsun ki zalimlere meydan verirsin ki onlar o kendi mahiyetlerini ortaya koyarak nizam-ı ehsendeki görevlerini yapsınlar. Sen o nizam-ı ehseni korumak namına zalimlere meydan veriyorsun. Senin niyetin doğrudur. İşin sonucu da doğrudur. Dolayısıyla Allah için çirkinliği nispet olmuyor ki. Çirkinliği fakat kul içindir. Bu kula nispet, bu iş çirkindir, Allah'a nispet güzeldir. Siz çünkü bu tahlili yanlış yaptınız diye ele bildiniz ki, öyle sandınız ki Allah'ın niyeti de kötüdür. Allah'ın işi yapmaktan namazı kötüdür. Dediğimiz çirkinliği Allah'a da esrar ediyor. Oysa ki Allah'ın niyeti güzel, Allah'ın yaptığı işte alınan sonuç güzel, nizam-ı ahsenin kemale ermesi, dolayısıyla Allah için güzellik de övgüdür. Kul için çirkinliktir. Bu, dolayısıyla siz bize diyemezsiniz ki biz şerleri Allah'ın kutsiyetinden korumak namına kullara diyelim ki kulların kendi işleri kendilerine aittir. Hayır. Allah diyor ki her şey buna aittir. Allah'a ait olduğu halde kullara aittir. Ve dolayısıyla kullara nispet çirkin oluyor, Allah'a nispet güzel oluyor. Bu evvela. Saniyen, hatta Allah Tebareke Teala o kulların, yani bu madde aleminin bu zatından ve nispetinden kaynaklanan o nisbi dar zararı, yani bu dar çeşmedeki zararın karşılığını bile o kadar güzellikle karşılıyor, cübran ediyor ki bu zarar aslında hayra dönüşüyor. Yani mesela diyelim ki ben zulmettim, vurdum bir insanın kolunu kırdım, ayağını kırdım, gözünü çıkardım. Bu insan zarar gördü tabii bunu. Bu insan bu zarardan dolayı Allah'ın tarafından öyle cübran edilir ki bu insan o kıyametteki bunun yansıması, bu gözün çıkması, bu kolun kırılması, bu az edeyim ki bu zararın görülmesi ona hayra dönüşür. Hazreti Habil dedi ki sen bana zarar vermek istiyorsun, ben etmem. Niye? Çünkü senin bu zarar vermen kendine zarar olur, bana hayır oluyor. Dolayısıyla bu aslında bu zarar, bu nispi zarar, bu nispi çirkinlik yanlış, o yanlışa maruz kalan kul için hayra dönüşüyor. Bu cümleden mesela bizim yanlış hareketlerimizden kaynaklanan kaçınılmaz bir takım zararların bir kimseye ulaşması. Mesela anne babanın hatalarından dolayı çocuğun üzürlü olarak dünyaya gelmesi ve benzeri. Bu zarara maruz kalan bu varlık, bu insanlar kıyamet günü Allah öyle cübran ediyor ki onlar derler ki keşke daha fazlası olsaydı daha fazlalardı. Başkaları da onlara bakıp gıpta ederler. Derler ki ya biz de keşke böyle bir şey başımıza gelseydi. Biz de bunlara muhatap olsaydı. Dolayısıyla Allah Tebareke ve Teala'nın işinde hatta o kulların çirkin işlerinde bile güzellikten başka Allah'a bir şey nispet edilmiyor. Allah'ın yaptığı sırf hayırdır, sırf güzelliktir. Ehsen, hem de en güzeldir. Ve bu itirazlar varit değil. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın kudretini kuşatması ne bizim özgürlüğümüzü giderir, ne de ki bizim çirkinliğimizi haşa Allah'a nispet ettirir. Allah mutlak güzelliktir. Zat itibariyle, sıfat itibariyle, isimler itibariyle, fiil itibariyle, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Hiçbir kusur yoktur. Elhamdülillah güzeldir zatı, güzeldir sıfatı, güzeldir ismi, güzeldir işi. Başka bir şey söylenmez. Başka bir şey söyleyen ancak kendi eksikliğini, kusurunu, bilgisizliğini, darlığını, marifetinin azlığını ortaya koyuyor. Bu arz edeyim ki dolayısıyla Mutezile'nin de cevabını vermiş olduk burada böylece. Burada Şia'nın bu Allah'ın kudretindeki kudretin umumiyeti, yaygınlığı ispatlanmış oldu. Ama kaldı bir ayrı görüş. O da Eşairenin görüşü. Ki onlar da Allah'ın kudretini arz edeyim ki umumiyetini kabul ederken insanın özgürlüğünü inkar etmişlerdi. Öyle yorumlamışlar ki insanı mecbur cebre götürmüşlerdi. Onun cevabını da inşallah bir sonraki bahse bırakalım. Kudretle ilgili başka itirazlarla birlikte onu da bir sonraki celsede inşallah tahallil ederiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi tahirin.